Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Yani bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, kredi kartı ile satış ve taksit işlemi nasıl olmalıdır? Parayı ertesi gün almak üzere karta komisyon yapılabilir mi? Satış işlemi olmadan karttan para çekilebilir mi diye sormuş. Şimdi kredi kartı ile satış, tabi POS cihazı yoluyla esnafın bugün kullandığı kredi kartlarıyla satış uygulamaları var bildiğimiz gibi. Şimdi burada aslında kredi kartıyla şöyle diyelim, bir mobilyayı 6.000 liraya bir kardeşimizin mobilya takımını sattığını kabul edelim. 1.000'er lira ayda ödenecek. Kredi kartıyla çekim yapıldı. Şimdi bu mobilya satıcısı olan kardeşimiz 6 ay her ay 1.000'er lira hesabına yattıkça bu kendine ait olan paraları çekse, 6 ayda 6.000 lirayı taksitleri almış olsa, dikkat edilirse mobilya mağazamıza gelip 1.000'er lira ödemek yerine araya banka girdi. Bankaya kardeşimiz 1.000'er lira taksitleri yatırdı. Biz oradan çekmiş olduk. Tabii ki bu arada banka hizmet üretti. Aracılık yaptı ve müşteriden bizim 6.000 lirayı almamızı sağladı. Bunu bedava niye yapsın? Elbette emeğinin karşılığı olmak üzere hizmet bedeli veya komisyon diyebileceğimiz bir hakkı söz konusudur. İşte bu 6.000 liradan 100 lira, 200 lira, 300 lira ne kadarsa onun hizmet bedeli veya komisyon dediğimiz hakkı bu raiz bedel olarak bellidir. Bunu alabilir. Bunun faizle alakası olmaz. A şıkkı bu. Yani en sağlam olan da bu. Demek ki kredi kartlarıyla satış yapan, POS cihazı kullanan esnaf kardeşlerimiz ekstreler ödendikçe, kredi kartı borçları bankaya ödendikçe kendine ait olan alacakları taksitleri alırsa banka hizmet bedeli kesebilir ve bunu alabilir. İkinci şık, bugün diyelim 100.000 liralık alışveriş yaptı büyükçe bir market sahibi kredi kartları yoluyla. Ertesi gün bu 100.000 lirayı almak istiyor. Banka isterse bunu peşin olarak alabileceğini de yetki olarak kendisine verdiyse, ertesi gün gittiği zaman bankaya tabii 100.000 lira satışların bir kısmı 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık taksitler halinde olabilir. Tek çekimse 15-20 gün sonra, 1 ay sonra ödenecekler de bulunabilir. İşte o taksit durumlarına göre hemen elektronik ortamda bir hesap yapıyor banka yetkilisi. Ve sonuçta sizin 100.000 lira paranızın içinden diyelim 6.000 lira kesiyor. Size 96.000 lira peşin parayı ödüyor diyelim. 6.000 lira banka kesti. Kesti ama ondan sonraki bütün o kredi kartı ekstrelerini takip etmek, bunları almak, 2-3 ay, 6 ay, belki 12 ay içinde tahsilatını yapmak bankaya ait oluyor. Ve siz devreden çıkıyorsunuz. Bir gün önce sattığınız malların bedelini 96.000 lira olarak aldınız, hesap kapandı. Ondan sonraki muhatap bankayla müşterileriniz oluyor. Ve siz kefil bile değilsiniz. Şimdi bunu anlamış oluyor aslında. Siz bir gün önce sattığınız 100.000 liralık malı 96.000 lira peşin fiyat üzerinden bankaya devrettiniz. Ve bankanın verdiği yetkiye dayanarak onun adına vadeliye çevirdiniz. Peşin bedel 96.000 lira, vadeli bedel 100.000 lira olmak üzere o malı murabaha yoluyla, hızlı murabaha diyebileceğimiz yolla bankaya devrettiniz ve bankanın bundan sonra müşterilerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Şöyle diyelim, bir müşteride 2.000 lira alacağınız var, 5'er 100 lira, 4 ayda ödenecek mesela. Kredi kartıyla satış yapılmış. Bu müşteri bankaya borcunu ödemedi. Kredi kartı borcunu ödemedi. Adresini de kaybettirdi. O şehri terk etmiş. Banka onu bulamıyor diyelim. 4000 lirayı banka alamadı. Peki size, yani esnafa rücu ederek, senin müşterin 4000 lirayı ödemedi. Şu anda izini de kaybettik. Bunu senin ödemen gerekir demiyor. Bu da gösteriyor ki aslında banka ile müşteri muhatap haline gelmiş. POS cihazı kullanıcısı olan esnaf devreden çıkmış. Kefil bile değil. Bunun aslında anlam bakımından bir murabaha olduğunu düşünme imkanımız var. Peşin parayla bankaya devir, onun verdiği yetkiye dayanarak müşteriye devir yapma muamelesi, murabaha dediğimiz bir malı peşin alıp vadeli devretme yoluyla olan muameleye murabaha diyoruz. İslam'da murabaha caiz oluyor. Hulâsa eğer B şıkkını tercih ediyorsa bu esnaf kardeşimiz, POS cihazı kullanıcısı esnaf kardeşimiz, o zaman ertesi gün aslında o anda da her gün yapılan alışverişlerde o anda hesabımıza bunlar geçiyor ama topluca ertesi gün saat 9'da hesabımızda alma hakkımız, yetkimiz daha sağlıklı oluyor. Yani yoksa yan tarafta hemen bankanın şubesi olsa 4000 liralık satış yaptık diyelim. Hemen gitsek bankanın şubesine, bizim hesabımıza bakılsa, peşini tercih ediyorsak gerçekten de bu 4000 lira alacağımız işte 3800 lira olarak diyelim mesela, veya 3750 lira peşin bedel halinde bize ödeme imkanı da var. Fakat bu topluca daha düzenli olsun diye günümüzde ertesi gün saat 9'dan itibaren bunu kendi hesabımızda bulabiliyoruz ve ya da bunu para olarak çekebiliyoruz. B şıkkını tercih ettiysek. İşte kısaca bunları aslında POS cihazı sözleşmelerine de açık açık yazarak, ben ne kadar alışveriş yaparsam peşin bedelle bankaya bunu devrediyorum ve bankanın verdiği yetkiye dayanarak müşteriye vadeliye çevirip devir yapıyorum. Kredi kartını çekerken düğmeye bastığım anda bunlar elektronik ortamda gerçekleşiyor ve gerçekten de para üzerine değil bizim yaptığımız iş, bir mal üzerinde. Malın faturası var, fişi var, hangi mal olduğu belli. Mal üzerinden bir alım satım yapıldığı için bunun faize bilgisinin olmaması gerekiyor. Hulâsa buna benzer bilincin aslında artık gelişmesi lazım. Yani bu işlemleri biz efendim banka hizmet bedeli, komisyon karşılığı yapıyor diyorsak, o zaman müşteriler parayı ödedikçe tarihlerini bekleyerek bize ait olan taksitleri çekeriz. A şıkkı budur. Banka hizmet bedeli öderiz. B şıkkını tercih ediyorsak, bir gün önce yaptığımız bütün alışverişlerden toplanan parayı hemen ertesi sabah saat 9'da peşin olarak almak istiyorsak, o zaman peşin parayla bankaya bu malları devretmiş ve bankanın verdiği yetkiye dayanarak müşteriye devir yapmış olduğumuzu tırnak içinde açık açık POS cihazı sözleşmelerine yazmamız gerekiyor. Ya da bu düğmeye basarken ertesi gün bu paraları biz çekeceksek, ben murabaha yapıyorum. Peşin parayla bankaya devrediyorum ve onun verdiği yetkiyle de müşteriye devir yapıyorum anlamında bu bilinçle muamelenin yapılması da gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, vaktinde gelmeyen alacaklarda oluşan değer kaybı nasıl telafi edilir demiş. Şimdi bir takım alacaklar var. Bu alacaklar alınamıyor mesela. 100 bin liralık alacağımız var bir tüccar olarak. Bir yere mal vermişiz topluca. Karşı taraf çek imzalamış. Borcu ödemedi. Tabii icraya verdik. Avukat devreye girdi falan. Alamıyoruz. Tam bir yıl geçtiğini kabul edelim. Bir yıl sonra 100 bin lirayı alma imkanımız doğdu. Karşı taraf bunu icraya ödüyor, ödeyecek. Şimdi bakıyorsunuz, tabii icra masrafları, avukatlık ücreti artı faiz olmak üzere resmi makam olarak icra hakimliği buna diyelim 22 bin lira ilave yapmış. Mesela %20, 100 bin lira 122 bin liraya çıkmış. Bunu alma hakkımız doğmuş. Şimdi biz acaba İslam'a göre bu 100 bin lirayı geri alırken ne kadar fazlalık alabiliriz? Şimdi bakıyoruz. İcra masrafı olarak ne olmuş? 5 bin lira icra masrafı var. Ondan sonra 5 bin lira da avukata avukatlık ücreti ödediğimizi kabul edelim. 10 bin lira. %10. Geride %22 fazlalık var mesela. Şimdi bakıyoruz, tabii paramızın değer kaybı var. Bir yıl önceki 100 bin lira bugün tefetüf ölçülerine göre yani değer kaybı olarak %8,5, malum şu anda %8,5, %9 dolaylarında yıllık paranın değer kaybı var günümüzü düşünürsek. %8,5 dersek 8500 lirada onu ekleme hakkımız var. Ne oldu? 10 bin lira avukatlık ücretiyle icra masrafları vardı. Bunu fiilen zaten biz ödedik. Ödememiz gerekiyor. Bizden o para çıkacak. %8,5'ta paranın değer kaybını alma hakkımız söz konusu. O zaman 8500 lira üzeri 18500 lira oluyor yani. %18,5 olmak üzere bu 100 bin lirayı alma hakkımız İslam'a göre de doğdu diyelim. Fakat icra bunu %22 olarak belirlemiş. Ne kadar fazlalık var? 3500 lira fazlalık var. İşte bu 3500 lirayı borçlu olan kişiye geri iade etmemiz gerekir. Kardeşim ben hesap yaptım. Şu ölçülere göre senden 118.500 lira alacağım doğdu. Şu kadar masraf yaptım. Dolayısıyla %8,5'ta tam bir yıllık paranın değer kaybı var. 118.500 lirayı alıyorum. Geride kalan 3.500 lirayı sana iade ediyorum anlamında. Bunun hesabına yatırmalıyız veya kendisiyle helallaşarak geri iade etmeliyiz. Yani buna benzer aslında bir hesap yaparsak alacaklarımızı takipte daha bereketli olur, daha isabetli olur. Ama hiç icra masrafı falan yapmadan bir yıl geçmiş, sadece %8,5'tan ibaret fazlalıkla da geri alabiliriz tabii ki. Yani çeki tutmuşuz, karşı tarafın durumu belki bozulduğu için ona musamaha göstererek avukata falan hiç gitmeden bir yıl geçmiş, elimizde 100 bin liralık çek var, alacak var yani. Ve karşı tarafta bunu tam bir yıl sonra ödemek istiyor mesela. Ve size fazlasını da ödemek istiyor. Ne kadar fazlalık olabilir diye düşündüğümüz zaman o zaman %8,5'ta kalır tabii ki. Bir de protesto masrafları falan olduysa, gelme gitme vesaire, tabii ki fiili masraf yaptıysak bu alacakla alakalı, onu da ilaveten alma hakkımız söz konusudur. İşte alacaklarda buna benzer bir takım haklar söz konusu olur. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, vade farkı ne kadar olmalıdır diyor. Şimdi vade farkı dediğimiz zaman tabii vade sebebiyle acaba bir mala ilave, malın bedeline ilave yapabilir miyiz? Şimdi bir malı peşin parayla 100 liraya satıyoruz mesela. Birisi 6 ay taksitle almak istiyor. Ona da 100 lira diyebilir miyiz? Deriz istersek. Vadeli alacak olana da sürümü arttırmak için bir an önce mal satılsın diye aynı fiyattan verebiliriz. Bu hakkımız var. Fakat vadeli alana 6 ay gecikme sebebiyle bir fark eklesek, 100, 105 lira desek mi, 106 lira desek, 6 ay vade sebebiyle, caiz olur. Burada kısaca biz malımızı peşin alana 100 bin lira diyoruz, 100 lira diyoruz. 6 ay vadeli diyene 106 lira diyoruz mesela. 12 ay vadeli almak isteyene de %10, 110 lira desek. İmam-ı Serasi bu konuda diyor, ahir kelama bakılır. Son söz diyor. Alıcı hangi rakam üzerinde, hangi vade üzerinde teklifte bulundu, biz de onu kabul ettiysek geçerli olan odur diyor. Hulasa ben 6 ay vadeli 106 liraya bunu kabul ettim diyorsa karşı taraf, alışveriş onun üzerine yapılmış olur. 12 ay vadeli 110 liraya kabul ettim demişse, o zaman 12 ayda belki taksitler halinde ödenmek üzere 110 lira üzerinde alışveriş bitmiş olur. Bir önceki peşin olsa şöyle olurdu, 6 ay vadeli olsa böyle olurdu diye olan konuşmalar lav kabul edilir diyor İmam-ı Serasi. Geçersiz hale gelir. Son söz neyse satıcı alıcı o rakam üzerinde alışveriş kesinleşmiş olur diyor. Buna istinaden kısaca günümüzde günün tabii piyasa değerler üzerinden vade farkı eklenebilir ve doğrudan doğruya bu parayı eklemek değil de malın fiyatını eklemek olduğu için sonuçta biz malın bedelini tahsil ettiğimiz için bunun faiz ilgisi olmadığını genel olarak İslam alimleri kabul ediyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, banka kredisiyle konut alınabilir mi? Şimdi banka kredisi değil de faizli kredi tabii ki kastediliyor. Tabii bankalar doğrudan doğruya konut alımında murabaha yolu devreye giremiyor. Biz diyorlar sana 100 bin lira konut kredisi veririz. Faiz olarak buna şu kadar ekleriz. %15 ekleriz. Bir yıl sonra bunu 115 bin lira olarak bize ödersin diyor mesela. Pazarlık para üzerinde yapılıyor. Ve 115 bin lira üzerinden ödeme yaptığınızı kabul edelim. O parayla tabii siz ev daire almış olabilirsiniz. Dükkan alabilirsiniz. Mal alabilirsiniz. Bu artık ayrı bir konu. Ama pazarlık para üzerinde yapılıyor bankalarda. Faiz üzerinden kesinleşiyor. Dolayısıyla akitlerde doğrudan doğruya açıkça anlaşma para üzerinde olunca bunun faiz olduğunu söylüyoruz. Fakat bunu tabii finans kurumuyla faizsiz bankayla yaptığınız zaman bu daireyi önce 100 bin liraya onların satın alarak arka planda yaptığınız sözleşmeyle bu daireyi biz 100 bin liraya aldık, 115 bin liraya filancaya devrettik. Bir yıl sonra ödenmek üzere, bir yıl vadeli olarak vadeli fiyat üzerinden devrettik, sattık, devrettik şeklinde arka planda bir sözleşme yapılması gerekiyor. Mal üzerinde sözleşme yapıldığı için de 100 bin liraya satın aldığımız bir malı hemen müşterisi belli olan bu malı biz o müşteriye, sipariş veren müşteriye devredebiliriz. Ve vadeli fiyat üzerinden de ödemeler devam etmiş olur. Buna murabaha diyoruz. Yani açık açık bu şekilde mal üzerinden murabaha sözleşmesi yapılırsa bunu o zaman malın bedeli olarak değerlendiriyoruz ve faizle ilgisi kesiliyor. Yani kısaca bu alınacak para malın bedeli olarak mı ödenecek, faizli para olarak mı geri iade edilecek? O konu önem arz ediyor. Yani burada sözleşme esas alınıyor. Başka bir kardeşimiz, bankalarla diyor finans kurumları aynı oranda kar payı veriyor. İki kurum arasındaki fark nedir diye sormuş. Evet, mesela bankaya 100 bin lira yatırdınız diyelim. Bir yıl sonra size bunu 112 bin lira olarak iade ettiğini kabul edelim. Finans kurumuna yatırdınız faizsiz bankaya 100 bin lirayı bir yıllığına. O da %12 değil %11 verdi. %11,5 mesela verdi. %12 bile denk gelebilir. Şimdi bir yılda ikisinin verdiği de birbirine yakın. Ama tabii bu 100 bin lirayı faizli bankaya verdiğimiz zaman havuzdaki bu para nerelerde kullandırılıyor? Faizli yerlerde kullandırılıyor. Havuza faiz akışı oluyor tabii ki. Bize verilen %12 de adı da zaten faiz ve havuzdaki faiz fazlalığından ödenmiş oluyor. Aradaki fark bu. Finans kurumuna gelince faizsiz bankaya 100 bin lirayı yatırdık bir yıllığına. Bu nerelerde kullandırılıyor? Kesinlikle kimsenin eline oradan bir yıllığına para verip de bunu ziyadesiyle geri getir denmiyor. Kimsenin eline para verilmez. Sen ne alacaksın diye müşteriye sorulduğu zaman araba alacağım. Nedir fiyatı? 40 bin lira. Tamam, bu 40 bin liraya biz bu aracı alalım. Sana nasıl ödeyeceksin? 24 ay taksit halinde öderim dedik mesela. 24 ay taksit durumuna göre üzerine efendim 6 bin lira eklendiğini kabul edelim. 46 bin lira devir yaptılar mesela. Dolayısıyla siz aldığınız arabanın taksitini ödüyorsunuz. Peşin alıp arabayı, bu 100 bin lirayı 40 bin lirayı arabayı satan acantaya tabii ki ödeme yapıyor faizsiz banka. Ve aranızda yaptığınız sözleşmeyle de bu aracı biz 40 bin liraya aldık, filancaya 46 bin liraya 24 ay taksite devrettik şeklinde bir sözleşme yapılıyor. Tabii 2005 yılına kadar gerçi trafik ruhsatnamesiyle de bunu kendi üzerlerine alıyorlardı. Daha sonra yine devrediliyordu, iki vergi ödeniyordu. daireyi kendi üzerlerine alıyorlar, müşteriye devrediyorlardı. Dolayısıyla o da o şekilde tapuyla finans kurumunun üzerine geçtikten sonra aynı gün müşteriye devir yapılıyordu. İki defa vergi ödemek gerekiyordu. Kolaylık olsun diye bunlara siz dediler tapuyla üzerinize almayın, arabayı trafik ruhsatnamesiyle üstünüze almayın ama arka planda sözleşmeyle bunu alım satım olduğunu sözleşmeyle belirleyin diye yetki verildi faizsiz bankalara. Onlar arka planda sözleşmelerle alım satım muamelesi yapıyorlar. Ve kimsenin eline parayı vermeden malın sahibine ödeme yaparak o mal alınıyor. Tabii müşteriye çoğu zaman vekalet verilerek, yetki verilerek git bizim adımıza bu malı peşin fiyatı üzerinden al, kendi üzerine faturayı kestir veya tapuyu kendi üzerine yaptır. Üzerine şu kadar vade farkı ekleyerek zaten formlar imzalanıyor buna göre sözleşme metinleri tapuya gitmeden ya da karşı tarafa alım için gitmeden önce bütün bu belgeler hazırlanıyor, imzalanıyor ve o şekilde alım satım arka plandaki sözleşmeyle yapılmış oluyor. Yani faizli bankayla finans kurumları arasındaki en önemli fark arka plandaki bu sözleşmeler oluyor. Sözleşmede faiz anlaşması mı yaptık? Mal üzerinde bir alışveriş mi yaptık? Ona göre bunun şekillendiğini söyleyebiliyoruz. Ve miktarlar birbirine yakın veya niye aynı oluyor? Şimdi tabii ki bunu piyasa şartları belirliyor maalesef. Günümüzde mesela 100 bin liraya %12 yıllık faiz ilave ediliyorsa finans kurumu bilfars bu 100 bin lirayı kullandırırken ben %12 değil de %18 ilave edeyim, para yatıranlara çok fazla kar dağıtayım derse bu defa pahalıya mal olduğu için finans kurumuna gitmiyorsunuz. Bankanınki daha ucuza mal olacak mesela para kullandırırken. Dolayısıyla finans kurumu da arabayı devrederken, daireyi devrederken, satarken eklediği vade farkını faizlere yakın eklemek zorunda kalıyor. Düşük eklese az kar dağıtması gerekecek para yatıranlara. Bu sefer kimse para yatırmaz. Çok az kar veriliyor diye. Fazla eklese fazla kar dağıtayım diye. Bu defa da arabayı eve alırken onu tercih etmiyorsunuz. Pahalıya mal oluyor diye. Yani sonunda hulasa faize yakın vade farkı eklemek zorunda kalıyorlar. Bu sebeple finans kurumları maalesef büyük ölçüde murabaha yaptıkları için havuzdaki parayı hep mal alım satımında peşin alım vadeli devretmeler yoluyla kullandırdıkları için piyasadaki faiz oranlarına yakın vade farkı eklemek zorunda kalıyorlar. Buna şartlar zorluyor. Şu anda %96-97'nin üzerinde murabaha. Tabii çok kolay bir işlem. Bir yönüne tembel işi diyelim ona biz. Hazır müşteri arabayı buluyor, evi buluyor, pazarını yapıyor yerine göre. Finans kurumu hazıra konuyor bir bakıma. Ödemeleri yaparak, belgeleri imzalayarak. Tabii eksper bilirkişi raporları vesaire araştırmalar yapılıyor muhakkak. Ev görülüyor, eve değer konuyor. Herhangi bir hile huda olmaması açısından arabaysa arabanın fiyatı izleniyor. Ve bu, elbette finans kurumu arka planda müşterinin yaptığı kadar araştırmayı kendisi de yapıyor muhakkak. Fiyatları takip ediyor yani. Hayali bir takım hani 100 bin liralık daireye siz 300 bin lira gösterip de açıktan 200 bin lira fazla almaya kalkarsanız daire sahibiyle anlaşarak bunun hileli olduğu belli. İşte buna fırsat vermemek için elbette finans kurumları da daire alınacaksa o dairenin değeriyle ilgili bir araştırma yapıyor. Özel eksperleri var bunların. Gidip o dairenin değerini tespit ediyorlar. Komşu dairelerden fiyatlar öğreniyorlar. Müteahhitse satılan, alınan dairelerin fiyatlarını soruşturuyorlar. Bunlar rapor halinde, eksper raporu halinde faizsiz bankaya raporlarını ibraz ediyorlar. Ondan sonra tapu işlemleri gerçekleşebiliyor. Yani hulasa hemen hemen müşteri kadar finans kurumları da malla ilgili araştırmayı, takibi yapıyorlar. Fiyat izlemelerini onlar gibi kontrol ediyorlar. Kontrolsüz yapmamaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani bu yönüyle iki tarafın da maalesef faizle vade farkının birbirine yakın olmasının sebebi murabahanın büyük ölçüde kullanılmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden murabaha dışında finans kurumlarının diğer yöntemlere de önem vermesi gerekiyor. Mesela mudarebe yoluyla para kullandırma imkanları var. Çok güvenilen tüccar olsa, ihracatçı, ithalatçı, parayı finans kurumu vererek, diğeri de emeğini ortaya koyarak, emek sermaye ortaklığı oluşturmak yoluyla para kullanabilirler mesela. O zaman faizin çok üstünde kar gelmeye başlar havuza ve faizin üzerinde kar dağıtabilirler. Bundan 17-18 yıl önce Ahmet Denneccar, faizsiz bankacılığın fikir babası kabul edilir. İstanbul'daki bu para vakıfları ile ilgili sempozyumda, bizim de katıldığımız toplantıda %95'in üzerinde Türkiye'deki finans kurumlarının murabaha yaptığını öğrenince, siz dedi bu şartlar altında bu derece murabaha yaparsınız, aynen banka faizlerine yakın vade farkı eklemek zorunda kalırsınız. Aslında yaptığınız muamele meşru olduğu halde, İslam'a uygun olduğu halde sizi faizlik itham ederler dedi. İşte banka şu kadar veriyor, siz de bu kadar veriyorsunuz. Arada ne fark var? Banka %12 veriyor yıllık, siz %11, %11,5 veriyorsunuz. Hatta %12 veriyorsunuz, aynen banka kadar. Aranızda ne fark var derler ve kendinizi temize çıkarmakta zorlanırsınız. Bu yüzden dedi Ahmet Enneccar, kulaklar açınlasın, sizin dedi mudarebeye girmeniz lazım dedi. Piyasayı araştırarak, dürüst bir takım girişimcilerle irtibat kurarak, emek sermaye ortaklıkları yoluyla ithalat, ihracat işlemlerinde para kullandırmak suretiyle kontrollü olarak faizin üstünde kar geliri sağlamalısınız. Size para yatıranlara faizin üzerinde gelir dağıtmalısınız. O zaman nasıl büyüdüğünüzü göreceksiniz. Şube açmaya yetişemezsiniz demişti Ahmet Enneccar. Ve 17-18 yıl önce söyledi bu sözleri. Finans kurumlarının bazı şube müdürleri de vardı o toplantıda. Fakat maalesef şu anda mudarebe finans kurumlarının içinde %1'i, 2'yi, 3'ü bulmuyor. Murabaha %96-97'nin üzerinde çok kolaylıkla yapılabildiği için devam ettiriliyor. Yani problem biraz buradan kaynaklanıyor. İleride düzeleceğini ümit ediyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, borsa, hava parası ve kapora caiz midir? Şimdi borsa, bildiğimiz gibi menkul değerlerin alıp satıldığı yer. Menkul değer nedir? Hisse senetleri başta mesela. Hisse senedi bir fabrikaya ortaklık anlamına geliyor. Bir fabrikanın hisse senedi varsa elimizde, 100 milyonluk diyelim fabrikanın hisse senedi toplamı değeri varsa, bizde de 1 milyon liralık hisse senedi varsa %1 ortağız anlamına geliyor. 1000 liralıksa ona göre yine ortağız. Hisselerimiz gibi. Bunu borsada satmaya kalkarsak aslında fabrikadaki hissemizi devretmiş oluyoruz. O zaman böyle bir devir aslında fabrikadaki mülkiyet hakkımızı başka birine satmış oluyoruz. Hisse senedini devretme yoluyla. O zaman arka plandaki o fabrika meşru işler yapıyorsa, üretimi meşru ise, biz meşru olan bir şirkete ortak olabilir miyiz? Oluruz. O zaman bütün arka plandaki ticari faaliyetler meşru ise, bizim onların hisse senedini almamız, satmamız caiz olur. Bunu kendimiz alırız, elimizdeki hisse senedini başka birine devrederiz. Borsa ile ilgisi olmaz. O da caiz. Ama borsa bu işi düzenleyen, kayda geçen, hakları koruyan bir kurum olarak ortaya çıkmış ve günümüzde gerçekten de fiyatların standartize olmasını da sağlıyor. Mesela ben 15-20 yıl öncesini hatırlıyorum. Bursa'da bazı sarafların dükkan şeyi önünde, Bursa Çimento Fabrikası hisse senedi alınır satılır diye ilan asılıyordu mesela. Borsanın olmadığı, faal olmadığı bir dönemde bazı mağazaların, dükkanların, sarafların cam ekeninde bu ilanları görüyorduk. Şimdi onun anlamı nedir? Bursa'da diyelim Çimento Fabrikası hisse senedi 100 liraysa, aynı hisse senedi Eskişehir'de birbirinden habersiz belki 120 lira mesela. İstanbul'da aynı Çimento Fabrikası hisse senedi 130 lira olabilir. Halbuki Bursa'da 100 liradır mesela. Birbirinden habersiz. Bu şekilde elden ele satışlar ciddi anlamda problemler meydana getiriyordu. Standartlık olmuyordu. Aynı mal, aynı hisse niye bir yerde 100 lira, niye öbür tarafta 130 lira? İşte borsa bunu halletti. Bütün ülke çapında, hatta dünya çapında diyelim çimento fabrikasının hisse senetleri standart hale geliyor. Her yerde 100 lira ise 100 lira. 105 liraya çıktıysa 105 lira. Hakkari'de de aynı, Adana'da aynı, İstanbul'da da aynı, Bursa'da da aynı mesela. Eğer yurt dışı borsalarda işlem görüyorsa, Londra borsasında da filanca çimento fabrikasının hisse senedi bakıyorsunuz, yine 100 lira veya onun karşılığı döviz neyse o kadar mesela. Şimdi dolayısıyla borsanın bu faydası oldu aslında. Standartize ettiği hisse senetlerin değeri her yerde aynı hale getirildi. Doğru olan da bu. Çünkü aynı malsa niye %30, %40 bir şehirde daha pahalı olsun, başka bir şehirde ucuz olsun? Bunun sebebi birbirinden kopuk, irtibatsızlık, habersizlik sebebiyle bunlar oluyor idi eskiden ama borsa bunu önledi. Yani bu anlamda borsa tabii ki güzel yerli yerinde kullanıldığı zaman fiyatlar standartize ediliyor, haklar korunmuş olabiliyor. Yani borsadan da bu anlamda arka planda meşru işler yapan şirketlerin hisse senetleri alınabilir, borsa yoluyla satılabilir. Yeter ki borsada bir takım manipülasyonlar, kara borsa dediğimiz veya birden fiyatları düşüren veya birden fiyatların yükselmesine neden olan hileli işler olmasın. Bir takım hileli işler girmediği sürece borsa arz ve talep dengesine göre işlem yapıyorsa günümüzde yapılan işlemlerin meşru olduğunu söyleyebiliyoruz. Hava parası diyor, caiz midir mesela? Hava parası ne demek? Diyelim İstanbul Kapalı Çarşı'dan bir dükkan tutmak üzere gidiyoruz. Kiralık yeri tutmak üzere. İçinde oturan sahibi veya daha önceki kiracı boşaltacak ama sizden 100 bin lira para istiyor. Hava parası diyor. Dükkanın sahibiyle kira anlaşmanız, ayda 5 bin lira kira vereceksiniz mesela. Anlaştınız. İçindeki de 100 bin lira hava parası adı altında para istiyor. Şimdi burada iki ihtimal akla geliyor. Eğer bu dükkan sahibi tarafından isteniyorsa mesele yok. O zaman tamam, bu 100 bin lirayı kira karşılığı olarak değerlendirelim denebilir. Mesela oranın kira değeri 7 bin lira olacağı yerde 5 bin liraya düşüyor. 100 bin lira peşin verdiğiniz için diyelim. 5 yıllık sözleşme yapıyorsanız bunu 5 yıla yaydığımız zaman, aylara yaydığımızda 100 bin lira peşin verdiğimiz fiyatı, dolayısıyla aydan aya eksik kira ödemek yoluyla telafi olduğu belli. Yani bunu peşin kira olarak değerlendirme imkanı var. Eğer dükkan sahibi bu toplu parayı istiyorsa. Fakat önceki kiracı istiyorsa bunu, bu dükkanı boşaltırım ama 100 bin lira para isterim dedi. O zaman bunu neyin karşılığı olarak istiyor? Efendim ben diyor buraya masraf yaptım. Ben girdiğim zaman diyor vitrin yoktu, şu yoktu, masa yoktu, kasa yoktu, raflar yoktu. Ben bütün bunları kendim yaptırdım. Şimdi bunları söküp götürsen başka yerde hiç işe yaramaz ama burada bunlar gerekli, sana kalacak. Ve 100 bin lira bu anlamda devir parası istiyorum diyor mesela. Şimdi bunu dükkan sahibi de kabul ediyorsa bu da biz caizdir diyoruz. Yani bir önceki kiracı gerçekten de dükkana masraf yaptıysa, masa, kasa, vitrinler vesaireler ilave ettiyse bunlara bir değer biçilir. Veya erken boşaltma sebebiyle de bazen tabii zararı da oluyor boşaltan kişinin. Bunu da dikkate alarak başka yere taşınacak, yeni yerde yeni masraflar yapacak falan. Bunlar piyasada yani buna boşaltma parası da deniyor. Bazı fastunuz cezaevi tarafından fetvası da verilmiş bunun. Bir önceki boşaltma karşılığı bir para alır anlamında bunun caiz olduğunu söyleyenler günümüzde de olmuş. Modern fıkıhçılardan, İslam hukukçularından. Dolayısıyla kiracının erken boşaltması konusu bir de şunu içerebilir. Mesela o kiracı 5 yıllık sözleşme yapmış diyelim. 1 yıl sonra boşaltıyor. Başka yere geçmesi gerekiyor mesela. Kendisi dükkan almış. Kendi yerine geçecek. Daha 4 yıl hakkı var o yer üzerinde. Şimdi bunun anlamı ne oluyor? Ben 4 yıl daha hakkım olan bu yeri erken devrediyorum. Ben 5 yıla göre sözleşmemi yaptım. Kira miktarları ona göre belirlendi. Ama şimdi ben erken çıktığım için mağdur oluyorum diye düşünüyorsa, o zaman isterse alt kiracı diyoruz buna biz. 5 yıl tamamlayıncaya kadar bunu kiracının kiracısı dediğimiz yolla değerlendirebilir isterse. Çünkü 5 yıl tasarruf hakkı var o yer üzerinde. 4 yıllık kısmını yeni kiracıya kullandırtabilir. Ondan sonra asıl dükkan sahibiyle kiracı muhatap hale gelebilir. Bu da mümkün. Eğer süre belirlendiyse. Çünkü 5 yıllık süre durumuna göre kiralar belirleniyor. 1 yıl sonra hemen çıkmaya kalkarsa mağduriyetler akla gelir. Yani hava parası dediğimiz konu içine bunların da girdiği olabiliyor. Efendim kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendimize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz hocam diyor alışverişlerde kapora veriyoruz bazen. O alışveriş olmuyor, kaporaya geri ödeme gerekir mi gerekmez mi? Yani bu kapora karşı tarafta yanar mı? Geri vermek kaporaya gerekir mi diye soruyor. Şimdi kaporalı satış tabii İslam'a göre caiz. Yani alışverişi kesinleştirmiyoruz ama satıcıyı bağlamak için başkasına satmasın belli bir süre diye. Mesela şöyle diyelim bir daire alacağız. 120 bin lira fiyat konmuş. Biz 10 bin lira önden peşin para veriyoruz. İşte ben 4-5 günde bu parayı temin edebilirim. Ümit ediyorum 5 gün içinde. Başkasına satma diyoruz mesela. Kapora dediğimiz hadise bu. Ama kesin henüz malı almadık. Alışveriş sözleşmesini de yapmadık. Ama tabii ki fiyatı konuştuk. 120 bin liraya ben bu daireyi sana satarım. 10 bin liraya kaporayı aldım diyor satıcı. Ve o şekilde sözleşiyorsunuz. Fakat tabii 5 gün sonra eğer parayı temin edemezsem almaktan vazgeçerim anlamına da müsait olduğu belli. Tabii 5 gün süreyle satıcı başkasına malı satmıyor daireyi bekletiyor. 5 gün sonra biz parayı temin edemedik diyelim. Alacağımız vardı almaya çalıştık. Bir yerden ödünç para buluruz diye ümit ettik. Onu da temin edemedik falan. Neyse almaktan vazgeçtiğimizi kabul edelim. Geldik daireyi satan kişiye. Ben kusura bakmayın daireyi alamıyorum. 10 bin lirayı geri ver dediniz. Karşı tarafta hayır başka müşteriler geldi. Sırf senin sana söz verdiğim için burasını ben satmadım. Hatta 130 bin liraya bile satma imkanım varken bu 5 günlük süre içinde beklettim. Bundan zararım oldu. Dolayısıyla 10 bin lirayı yanmış kabul et demesi mi lazım yoksa geri vermesi mi gerekir? Şimdi bu konuda iki görüş el sünnet arasında alimler arasında meydana gelmiş. Çoğunluğun görüşü Hanefi mezhebi başta olmak üzere demişler alışveriş olmadığına göre bu 10 bin lira neyin karşılığıdır? Karşı tarafa verilen edilen bir mal yok. Bir menfaat de sağlanmamış doğrudan doğru bir alışveriş yok orta yerde. Öyleyse alışveriş bozulduğuna göre bu para aynen geri iade edilmesi gerekir demiş 3 mezhep. Hanefi, Şafii ve Maliki mezhepleri. Fakat Ahmet İbni Hanbel özellikle Kadı Şurah'ın fetvasına da dayanarak bu kaporanın yanacağı görüşünde. Madem alışveriş olmadı, alışveriş yapılması şartıyla 10 bin lira gözden çıkarılmıştı. Alışveriş olmadığına göre bu paranın geri iade edilmesi gerekmez anlamında. Kadı Şurayh, yarım asrın üzerinde Irak bölgesindeki kadilik süresinde bu gibi kapora şeyi gelirse önüne şöyle diyormuş. Bir kimse mecbur olmadığı halde 10 bin lirayı veriyor. Dolayısıyla bunun yanmasını göze alıyor. Geri alamamayı göze alarak bunu feda etmiş sayılır. Dolayısıyla alışveriş gerçekleşmezse bu para yanar. Yani satıcıda kalır şeklinde Kadı Şurayh kendine gelen davalarda böyle hüküm veriyormuş. Hazreti Ömer'in de bu yönde görüşünün olduğu nakledilir kaynaklarda. Ahmet İbni Hanbel bunu dikkate alarak eğer alışveriş gerçekleşmezse kapor yanar demiş ama diğer 3 mezhep demişler bunun karşılığı yok. Mal alınmadı. Müşteriye herhangi bir menfaat de sağlanmadı. Dolayısıyla bir ümide dayalı olarak söze dayalı olarak alışveriş geciktirildi bir süre. Belki bundan satıcının zararı olabilir ama karı da olabilir demişler. Yani bu arada belki malın değeri yükselmiş veya 5 günden sonraki süreçte daha pahalı satma ihtimali de söz konusu olabilir. Hulâsı onun zararına diye bir sonuç görünmüyor genelde demişler bu gibi muamellerde. Ve bu kaporayı iade etme gerekir denmiş. Şimdi günümüze gelince biz şöyle diyoruz. Eğer bu arada bu alışverişle ilgili bir masraf yapıldıysa, daireyi diyelim görmek, göstermek üzere özel araba tutulmuş, özel taksiyle gidilmiş, ücret ödenmiş, neyse buna benzer veya ön sözleşme yapalım denmiş, satış vaadi gibi noterden satış vaadi sözleşmesi yapılmış, notere mesela satıcı para ödemiş, neyse buna benzer makbuz karşılığı özellikle yaptığı masraf varsa satıcının 10 bin liradan bunu kesebilir diyoruz. 300, 500 lira, 700 lira neyse bir masraf yapıldıysa bunu kesebilir. Bunun dışında kaparayı aynen iade etmesi 3 mezhebin ana görüşüdür diyoruz. Hanefi mezhebi başta olmak üzere. O yüzden kaparaların geri iade edilmesini satıcılar göze almalıdır. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, alım satım olmadan altın üzerinden borçlanılabilir mi? Şimdi alım satım olmadan altın üzerinden borçlanma derken yani biz birisinden altın olarak tabii ki borç alabiliriz. 100 gram 22 er altın borç olarak alırız. Karzasen diyoruz buna biz. 6 ay sonra diyelim bunu iade ederiz karşı tarafa. Veya 2 ay sonra iade ederiz. Yine altın olarak iade edebiliriz. Bunda şüphe yok. Veya bir malı satarken altınla da satabiliriz. Mesela bugün altının gramı nedir? 85 lira diyelim. 1 kilogram altın ne ediyor? 85 bin lira. Bizim bir tarlamız var diyelim veya arsamız. Pazarlık yaptık. Tam 85 bin lira. Üzerinde anlaştığımızı kabul edelim. Siz diyorsunuz ki ben bunu 1 kilogram 24 ayar altın veya da 22 ayar altın, külçe altın diyebiliriz, ile satıyorum. Sen bunu temin et bu altını. Ben altın olarak istiyorum dediniz mesela. Böyle bir anlaşma yaptığımızı kabul edelim. Caizdir. Hatta bunu buğday karşılığı diyelim. Şu kadar ton buğday tüccarısınız. Karşı tarafın elinde de buğday var. Sen bana şu kadar ton diyelim 30 ton buğday ver elindeki depodaki buğdaylarından. Buna karşılık ben arsayı 85 bin lira tutarındaki arsayı sana satayım dedik. Burada mal değişimi takası dikkat edilirse söz konusu. Biz buğday veriyoruz, karşı taraf bize tarla ya da arsa veriyor. Takas yapıyoruz. Yani bunların peşin olması gerekiyor, onu ifade edelim. Yani malı malla takas yapacaksak peşin olması gerekiyor. Dolayısıyla ben şimdi sana arsayı vereyim, tapusunu vereyim. Sen 3 ay sonra bana buğdayı verirsin dersek o zaman araya vade girince faiz girmiş oluyor. Yani kısaca bu gibi mal mübadelelerinin takaslarının peşin olması da gerekiyor faizin girmemesi için. Böylece mal üzerinden borçlanmalarda bir tek para türü olan parayla malın vadeli olmasına cevaz verilmiş. Bu bütün zaten ülke kanunlarında uygulamada da böyledir. Parayla vadeli mal alınabilir. Yani parayı veririz. Malı daha sonra teslim almak üzere buna selam aktı diyoruz biz. Veya mal alırız, parayı daha sonra taksitler haline öderiz. Vadeli mal satışı veya alışı diyoruz buna da. Bu ikisi de caiz malum. Bir malı vadeli olarak alırız, daha sonra parasını öderiz. Caiz. Veya parayı peşin veririz, malı daha sonra almak üzere anlaşma yap. Bunun adı selam aktı oluyor. Bildiğimiz gibi standart ürünlerde olabilir. Buğday, pirinç, arpa, şeker gibi standart olan demir, çimento gibi ürünlerde de olabilir. Parayı bugün veriyoruz, 3 ay sonra malı teslim almak üzere sözleşme yaptık mesela. Mal standart yalnız. Baldo cinsi, baldo türü, birinci kalite pirinç dedik mesela. Niteliği belirledik. İşte üçlük beşlik demir dedik. İnşaat demiri mesela. Filanca demir çelik fabrikasının ürünü olmak üzere gibi niteliklerini de belirledik. 100 ton demiri bize 3 ayın içinde teslim edecek karşı taraf. Veya 10 bin adet filanca fabrikadan tuğla alacağız diyelim. Parayı bugün verdik. 3 ay sonra teslim alacağız. Bunlar caiz. Standart olan ürünlerde para peşin mal veresiye sözleşme caiz görülmüş. Fakat malı malla değişeceksek, mesela inşaat tuğlasını diyelim demirle değişeceğiz, inşaat demiriyle. Çimentoyu demirle değişim yapacağız. Birisi çimento tüccarı, diğeri demir tüccarı. Birine çimento lazım, diğerine demir gerekiyor mesela. İkisi de inşaat yaptığını kabul edelim. Hiç parayı devreye sokmadan, yalnız parayla tabii ki değer biçiliyor. 100 torba çimento, diyelim atıyorum 20 ton demire denk olduğunu kabul edelim. Bunu, para hesabını yaptınız, mal olarak değişim yapacaksınız. Parayı devreye sokmadan mal değişimi yapılacaksa peşin olarak takas kapısı açık tutulmuş. Yani böylece mal alım satımlarında altın üzerinden borçlanma, öyle konuştuysak, olabilir. Ama altın değil de Türk lirası üzerinden ödeme yapılmak üzere anlaşma yapmışız. Fakat karşı tarafın elinde altın var diyelim. Ya altını bozdurmak yerine işte gramını şey yapalım, elimizdeki bileziklerden sarrafa değer koy biçilsin. Ben sana altın olarak teslim edeyim dediniz. Karşı taraf kabul ederse olabilir. 10 bin lira alacağınız var. Onun yerine altın verecek karşı taraf mesela. Kaç gram altın gerekiyor? Diyelim 85 gram mesela. 80 gramı 85 lira olduğuna göre 85 lira üzerinden hesapladınız. Şu kadar tutuyor. Bunu karşı tarafa altın olarak verseniz kabul ederse olur. Veya 10 bin lirayı dolara çevirdiniz kur üzerinden. Karşı tarafın elinde dolar var. Yani doları bozdurmayın boşu boşuna. Sen hacca gideceksin bak. Dolar lazım. Veya euro lazım sana. Benim elimde de euro var. Bu 10 bin Türk lirasını ben sana euro olarak vereyim. Kur üzerine hesap yapalım dediniz. Caiz olur. Yalnız o günkü kur üzerinden hesap yapmak, denkleştirmek şartıyla değişik cinsten ödemek caiz olur. Ama alıcılık kabul etmezse, arkadaşı ben sana Türk lirası verdim veya malımı 10 bin liraya Türk lirası üzerinden sattım, paramı Türk lirası üzerine isterim diye ısrar ederse, o zaman altını götürüp bozdurmamız gerekir. Dövizi bozdurup Türk lirası teslim etmemiz de gerekir. Başka bir kardeşimiz, enflasyon oranının altında olan faize girer mi diye sormuş bir kardeşimiz. Enflasyon oranının altında faizle bir bankanın, faizli bir bankanın kredi vermesine imkan olmadığını biliyoruz. Yani bankaların faizleri hep enflasyon üzerinde olur genelde. Enflasyon altında faizli kredi siz faizli bankalardan bulamazsınız. Ancak devlet bankaları hazine kaynaklarından, kamu kaynaklarından teşvik kredisi dediğimiz krediler var. %3, 5, %6 yıllık faizle, faiz adıyla bile bir şey ilave ediliyor ama %8, 9 kadar en az yıllık enflasyon olan, paranın değer kaybı olan bir ülkede, bir beldede %5, 6 dendiği zaman bu kesinlikle zararına bir şey kredidir. Zararına verilen bir ödünçtür. Bunu kim verebilir? Ancak devlet verebilir. Veya şahıs verebilir. Çok düşük. Yani dolayısıyla bunu faizli bir bankanın vermesine imkan olmaz. İşte bu enflasyona kadar olan kısmın teşvik kredilerinde reel faize girmediğini söyleme imkanımız bu sebeple söz konusudur. Bu ancak belli kesime, hayvancılık kesimine, tarım alanına, alanda iştigal edenlere, ihracatı teşvik amacıyla bazı tüccara enflasyonun çok altında teşvik amacıyla bazen sıfır faizle, hatta bazen bir kısmı bağış yapılarak, geri alınmamak üzere bazı alanlara finansman kullandırılabiliyor. Bu devlet desteği sayılıyor. İşte oralarda enflasyonun altında kalan bu gibi yıllık faiz hesaplamalarının reel faiz kapsamına girmediğini kağıt para sisteminde söyleyebiliyoruz. Bu altın olsa, altın üzerinde ne kadar aldıysak o kadar tabii geri verme söz konusudur. Ama kağıt para sistemlerinde değer kaybı, enflasyona uğrama söz konusu olduğu için bu fark faiz olarak nitelendirilmeyebiliyor. Peki bunun delili nedir diye sorulursa, tabii ki bu bizim kanaatimiz değil. Bu İmam Ebu Yusuf'un içtihadına dayanan bir konu. Hadise şöyle ortaya çıkmış ilk defa Müçtehit İmamlar döneminde. Bildiğimiz gibi Allah Resulü döneminde Hicaz bölgesinde iki çeşit para var. Altın veya gümüş para. Üçüncü bir para çeşidi yok. Altın liralar da, dinar dediğimiz altın paralar, altın kuruna göre işlem görüyor. 22 ayar altın kabul ediliyor bunlar genelde. Çünkü 24 ayar yumuşak olur. Bilezik falan kullanamazsınız 24 saf altını. Yumuşak olduğu için şekli değişir. Hamur gibi. O yüzden 2 puan kadar hep tarihi süreç içinde altına ya gümüş karıştırılmış veya bakır karıştırılmış. Gümüş karıştırıldıysa rengi açık olur altının. Bakır karıştırılırsa koyu olur bakıldığı zaman, kendi belli eder. Ve biraz sertleşiyor o zaman altın. Kullanılır hale gelebiliyor. Şu andaki bilezikler, şunlar, bunlar genelde 122 ayardır. İşte bu şekilde altın veya gümüş peygamberimiz zamanında altın piyasasına, altın kuruna göre işlem görüyor. Değeri altına göre, külçe altınlara göre diyelim, bileziklere göre belirleniyor. Ve bunun dışında altın liranın başka bir değeri oluşmuyor. Oluşursa faiz oluyor aradaki fark. Gümüş için de geçerli bu. Dirhem dediğimiz gümüş liralarda saf gümüş olabiliyor bunlar. Onlara bir şey karıştırma gerekmiyor. Dolayısıyla haliz gümüşlerin kuru üzerine işlem görüyor. Ve paranın değer kaybı da bütün altın stoklarıyla veya gümüş stoklarıyla birlikte oluyor. Değer kazanıyorsa birlikte kazanıyorlar. Paranın ayrı bir değeri yok yani. Enflasyon söz konusu değil bu gibi paralarda. Fakat bu Suriye, Mısır, Irak tarafları fethedilince oralarda fels denilen bakır, nikel, kalay alaşımı altın ve gümüş dışındaki madenlerden basılan paralar var. Fülüs denilen fels çeşitli paralar. Şimdi bunlar değersiz paralar. Üzerine rakam olarak ne yazarsanız onun üzerine işlem görebiliyor. 50 kuruş yazdı 50 kuruş. 100 kuruş yazdı 100 kuruş. Yani üzerindeki rakamsal değere göre değer ifade edebiliyor. Bir de piyasada maden değeri dışında bunların değer kazandığı veya değer kaybettiği görülüyor. Mesela şöyle diyelim. 1 kilogram bakır saç var elimizde. Bununla biz bir tane seccade satın aldığımızı kabul edelim. Şimdi bu bakır saçı götürüyoruz darphaneye. Para bastırıyoruz. Fers çeşitli para. Para basılınca yuvarlak basıldığı için zayiat oluyor tabii ki. Belki 900-950 grama düşüyor miktar. Fakat üzerine yazan rakamsal değerler sebebiyle bakıyorsunuz 3 tane 4 tane seccade alabilecek bir değer ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bu kadar değer neyin karşılığı olarak meydana geldi? Darphane masrafı deseniz çok cüz'i sayılıyor darphane masrafı. Fazla bir şey tutmuyor. Üstelik 50-100 gram kadar eksilme de olduğu halde 2-3 kat, 4 kat maden değerine göre ilave değer ortaya çıktı. İmam Ebu Yusuf buraya noktayı koyun. Burada problem var demiş. 1 kilogram bakır saçla biz ancak bir seccade alabilirken bunu paraya dönüştürdüğümüz zaman 2-3 tane, 4 tane seccade alabiliyoruz. Değer artıyor. Bunda problem var demiş. Maden değeri dışında olunca biz demiş bu paranın darphanede bastırırken bir yere endekslenmesi lazım geldiğini düşünüyoruz demiş. Bakmış hakikaten darphanede bunlar altın veya gümüşe altın kuruna özellikle endeksi olarak basılıyormuş. Altın karşılığı olarak basılıyor yani. Bunu tespit etmiş. O zaman demiş bunların darphanede bastırırken neye endekslendiyse o endekslendiği kura göre demiş değerini hesaplama hakkı olur. Bu arada fark olursa bu faize girmez demiş. Mesela şöyle diyelim. Siz 100 altın lira borçlandınız. 3 ay sonra ödeyeceksiniz. Yine 100 altın lira borcunuz karşı tarafa sabit. Değişmez. Altının değeri ne olursa olsun 100 altın lira ödediğiniz zaman borcunuz kapanıyor. Fakat onun yerine 100 fels borçlandınız diyelim. Bakır nikel para. Bakır paralardan 100 lira borçlandınız. 3 ay sonra ödenmek üzere. 3 ay sonra baktınız ki altın kuruna göre %10 değer kaybetmiş fels çeşitli paralar. Yani 100 lira %10 değer kaybetmiş durumda. O zaman demiş İmam Ebu Yusuf, biz 110 fels ödersek karşı tarafa altına denk ödeme yapmış oluruz. Altın kuruna uygun ödeme yapmış oluruz. Ve karşı tarafın haksızlığını önlemiş oluruz demiş. Dolayısıyla bu %10 fazlalığa riba anlamı vermemiş Ebu Yusuf. Bu faiz olmaz demiş. Şimdi günümüze gelirsek kağıt para sistemleri de yüzyıllarca sürekli olarak altına endeksli olarak basılmış. bütün dünya ülkelerinde genel olarak 4-5 asır altı öyle devam etmiş. Dolayısıyla son yüzyılda ise bu 1920'ler 30'lardan sonra Türkiye'de de her ne kadar altın karşılığı kağıt liralara basılıyorsa da üzerine yazılmaz olunca arka planda Merkez Bankası'nda altın karşılığı bulundurulsun denmiş. O da azalmış. Şu anda kısmi karşılık bulunduruluyor. Üzerinde altın miktarı da yazmıyor kağıt paraların. Dolayısıyla altın kuruna endeksleme tarihte esas olmakla birlikte altın kuru da şu anda güvenli olmaktan çıktı. Bu forward forex işlemleri yoluyla altın borsasında hayali milyon binlerce ton altın alınıyormuş, satılıyormuş gibi görünüyor. Hiç de alıcı yok orta yerde. Ancak altın kuru üzerinden kumar, faizli oyun olmak üzere 2 ay sonrasına ait şu kadar altını sattım, şu kadar altın aldım, şu kadar döviz sattım diyor. Hiç sattığı yok. Şu kadar döviz aldım, alacağım diyor 1 ay sonrası için. O günkü 1 ay sonraki fiyatlar neyse borsada onun üzerinden gelir elde etmeye çalışıyor insanlar. Yani bir oyun, oyundan ibaret. Binlerce, yüz binlerce muamele, alışveriş yapılmış gibi işlemler devam edip gidiyor. Tabii gerçek alıcıları kastetmiyoruz. Fiilen gerçekten de borsadan bu şekilde ben döviz alacağım 100 milyon dolar diyorsa bir kimse, fiilen de alacaksa, gerçekten alıyorsa mesele yok. Veya şu kadar altın alıyorum, alacağım diyorsa, alıyorsa gerçek alıcıysa, yani ona da bir şey denmez. Tabii ki vadeli muamele sebebiyle orada da faizden söz edilir ama işte ise gerçek alıcı gözüyle bakılır. Fakat böyle değil de sadece oyuncuysa, fiyat dalgalanmalarından gelir elde etmek üzere oynuyorsa, tabii bunun bir kumar oyunu olduğu veya faizli bir muamele içinde olduğu da belli oluyor. Hulâsa buna benzer sebeplerle altın güvenli olmaktan çıktı. Onun yerine günümüzde tefe tüfe dediğimiz 350 kadar insanların kullandığı eşya fiyatlarına göre olan fiyatlar esas alınarak bir yılda ne kadar paranın değer kaybettiği veya değer kazandığı hesaplanabiliyor. İşte günümüzde o hesaplamaya göre %8-8,5 dolaylarında bakıyorsunuz Türk lirası değer kaybetti deniyor. Enflasyon bu yıl %8,5 deniyor mesela. 100 lira 8,5 lira eksildi anlamına geliyor. 100 lira borcunuz varsa bir yıl sonra ödeyecekseniz 108,5 lira olarak öderseniz bir yıl öncesine denk ödeme yapmış oluyorsunuz. Yani o miktarda mal alma diyelim. Piyasadan o paranın değeriyle mal alma hakkınız bir yıl öncesiyle denkleşmiş oluyor. Buna benzer denkleştirme hesapları sebebiyle enflasyonun altında kalan teşvik kredilerinde bunu reel faiz olarak görmem imkanı İmam Ebu Yusuf'un içtihadına göre mümkün olabiliyor ve buna caiz diyebiliyoruz. Efendim, burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.